Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Külin. 37. Ayrım. Ekim ayını bitirirken şunu anlamıştım. Kocamla benim, çocuklarımızla birlikte geçireceğimiz hafta sonlarımız olmayacaktı. Hep beraber bir kır gezisi, bir kültür etkinliği veya spor asla yapmayacaktık. At binmeyecektik örneğin. Pikniğe gitmeyecektik. Arabamıza binip İstanbul banliyölerini keşfe çıkmayacaktık. Çünkü hafta sonlarımız Mehmet'in arkadaşlarıyla oynadığı pokere ayrılmıştı. Böylece düşüyordum haftanın 7 gününden en değerli 2 günü. Kalan 5 günün içinde ben okul arkadaşlarımı ancak gündüzleri görebiliyordum. Akşamları ise hayata benim gözlüklerimle bakmayan insanlarla birlikte yemeğe çıkıyor, sohbet ediyordum. Allah'tan yakın dostlarımızdan biri gazeteci Abdi İpekçi'ydi. Onunla baba evinde duymaya alışık olduğum sohbetlere girme imkanım vardı. Ama uyarılmıştım Tomris abla tarafından güzel bir kadın olmanın sakıncaları üzerine. Kıskanılma eşiğim yüksekti. Dikkatli olmalıydım. Erkek arkadaşlarımızın karılarının hassasiyetlerini göz önünde bulundurmalıydım. Yoksa dedikodu çıkardı hakkımda. Her geçen gün çok da haksız olmadığını görüyordum Tomris'in. 3 yıldan beri Londra'da birlikte olduğum arkadaş grubundan çok değişikti buradakiler. Mehmet de değişmişti üstelik. Londra'daki küçük evimizde az sayıdaki arkadaşlarımız ve çok daha sade yaşamımızda son zamanlara kadar kesinlikle daha mutlu ve daha yakındık. Bunu ona söylediğimde cevabı burası babanın memur şehri Ankara değil oldu. Bana kendini değiştir ve bana uyum sağla demek istiyorduk hocam. O sonbahar hayatının gidişatından sıkılan sadece ben değildim. Babamın da Ankara'da canı sıkılıyordu anladığım kadarıyla. Üstlendiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi inşaatının mühendisliğinde başlarda hayatından çok memnunken artık değildi. Üniversitenin bazı teknik donanımlarını eskiden yanında çalışmış, sonra da onun istifa ederek bıraktığı Su İşleri Müdürlüğü'ne getirilmiş Süleyman Demirel ismindeki mühendise vermişti. Demirel, şirketini belediyelere uygulanan bir vergi muafiyetinden yararlandırmak istemiş, babam kabul etmemişti. Çünkü karşısındaki bir belediye değil, bir firmaydı. Demirel bunun üzerine üniversitenin rektörüne gitmiş ve Kemal Kurdaş'a istediğini kabul ettirmişti. Babam da kendinden bekleneni yapmıştı. Üniversitenin rektörü Kemal Kurdaş hem yanlış icraat yaptığı için hem de babamın sorumluluk ve yetki alanına girdiği için basmıştı istifayı. İstifalar müdürü babam benim. Annem saçını başını yoluyordu yine. 1964 yılının Kasım ayında arkadaşlarımızdan Tefo, sıra servilerin üzerinde bir gece kulübü açmaya karar verdi. Eski Normandiya gazinosunun giriş katını kiralamıştı. Arkadaşı olarak hepimiz onu destekleme kararı aldık. Her cuma Reşat'a gitmekten de usanmıştık biraz da. Yepyeni plaklarla, zamanın en moda danslarıyla ve hemen her gece bizlerden oluşan bir gençlik grubunun varlığıyla Tefo'nun yeri çabuk parladı. İstanbul'un en gözde gece kulüplerinden biri oldu. Gece 12'den sonra Tefo'nun karısı Gönül'ün her sabah taze pişirdiği sebze çorbası servis ediliyor, eve dönüşlerimiz 2'yi 3'ü buluyordu. Önceleri dans tutkumdan dolayı evim telakki edebileceğim bir mekan bulduğuma çok sevinmiştim. Hele de o mekanda Tefo gibi muhteşem dans eden bir dans partneri varken. Meğer papaz her gece pilav yemek sahiden istemezmiş. Dans etmekten soğuma noktasına geldiğimi rüyamda görsem inanmazdım. Aralık ayına girdiğimizde Mehmet'in de benim de her gece içki içmekten, geç yatmaktan kadidimiz çıkmış, gözlerimizin altı çökmüştü. Dadının izne gittiği bir sabah çocuklara kahvaltılarını ettirmek için erken kalktım. Loş ve sessiz salonda kendimi dinledim. Sonra kendime Londra'da yaşarken sorduğum soruyu bir kez daha sordum. Mutlu muydum? Hayır. Mutsuz muydum? Londra'daki yanıt değişmişti. Kesinlikle evet. Hafiften kar atıştırmaya başlamıştı. Teybin düğmesine bastım. Son zamanlarda Mehmet'in çok sık dinlediği Adamo'nun sesi doldurdu odayı. Tom Blenike. Bu şarkının o anda verdiğim kararda payı büyüktü. Tefo gecelerinde Mehmet'in arkadaş grubumuz içinde kur yaptığı kişiyi her çaldığında dansa kaldırdığı şarkıydı bu. Bir gerçeği Adamo yüzüme haykırıyordu. Kanepenin üzerinde ayaklarım altımda büzüşmüş otururken şu neticeye vardım. Bir kadın mutsuzsa kocasıyla sorunu vardır. Mutsuz kadının etrafa yaydığı sağlıksız ışık, çevresine mutsuz kadınları mutlu etmek üzere avını beklemekte olan erkekleri çeker. Hele de o mutsuz kadının kocasının aklı ve gözü sürekli başkalarındaysa, daha da kötüsü bir başkasındaysa, bu hiç kimseyle paylaşabileceğim bir konu değildi. Ancak Mehmet'le konuşabilirdim ki o asla konuşmak istemiyordu. Gençtim, sabrım yoktu, tecrübenin getirdiği aklım yoktu, ileride çekebileceğim sıkıntıları öngörme kabiliyetim yoktu. Sadece cesaretim vardı. Bu yüzden ancak tek bir çare düşünebildim, gitmek. Beni evimi terk etme noktasına götüren olayların üstünde durmaya değmez. Kimin kime ne yaptığı, ne sebeple yaptığı, ne dediği, ne demediği, niçin dediğinin hiçbir önemi yoktu. Aralarında kocaman bir boşluktan başka bir şey kalmamış iki genç insan için olabilecek en iyi şeydi ayrılmak. Sözsel, cinsel, ruhsal bir iletişimsizliğin içine girdiyse iki kişi, girebildiyse ve her ikisinin de önünde upuzun bir ömür varsa yaşanacak, birbirlerini hırpalamadan, onurlarını yitirmeden, aralarındaki sevgiyi nefrete dönüştürmeden kendi yollarına koyulmaları en doğrusuydu. Böyle düşünmüştüm. Uyuyamadığım geceler boyunca ayık kafayla uykuya dalabildiğim gecelerde rüyalarımda düşündüm. Evliliğimizi çabuk bitirmiştik ama o kadar gençtik ki aşka ihtiyacımız vardı. Bu yüzden birimiz İstanbul'un genç ve güzel kadınlarının peşindeydi, diğerinin peşinde ise İstanbul'un çapkın erkekleri. Çirkin bir manzaraydı açıkçası. Bize, bana yakışmayan. Bir sabah altı sularında kalktım. Erken uyandığını bildiğim babama telefon bağlattım. Telefon hiç beklemeden bağlandı sabahın o saatinde. Baba, ben çocuklarla Ankara'ya gelmek istiyorum dedim. Müsait misiniz? O nasıl söz kızım? Burası senin evin değil mi? Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. O halde annem uyanınca beni arasın. Sen iyi misin? Normali biraz aşan bir sessizlik oldu. İyiyim dedim. Sesin pek iyi değil ama gelince konuşuruz. Ne zaman gelmeyi düşünüyorsun? Bu hafta içinde. Bildiririm size. Bildir ki karşılamaya gelelim. Her şey o günün 24 saatinin içinde oldu. Bu kısa telefon görüşmesinin ardından. Mehmet her zamanki gibi saat 10'a doğru gitti. Ben çocukları giydirdim, biraz oyalandım onlarla. Dadı geldi, çocukları sokağa çıkaracağını söyledi. Hava çok soğuk dedim. Öğleden sonra soğuk kırılırsa çıkarsınız. Evde oynasınlar. Kıpraştı karşımda. Sizin bir işiniz varsa gidin yapın. Ben evdeyim. Meşgul olurum onlarla. Onun için dememiştim. Hava alsınlar diye demiştim. Ama madem öyle diyorsunuz çıkayım bari. Çal çene karı dedim içimden sahtekar karı. Çıkın dadı. Gecikebilirsiniz de. Evdeyim ben. Koca kalçalarını sallaya sallaya gitti. Salonda oturmuş gazete okuyordum kapı çalındığında. Kimseyi beklemiyordum. Yerimden kalkarken saçlarımı düzelttim elimle. Gidip kapıyı açtım. Aa, babam. Baba ne zaman geldin sen? Şimdi. Sarıldım babama sımsıkı. Sabah konuşmadık mı biz? Neye bindin de geldin? Uçtun mu? Uçtum. 11 uçağı ile. Hayırdır? Sen gelmek istemiyor muydun? Seni götürmeye geldim. Baba ben gelebilirdim kendim. Maço dedi babam. Önce oturup konuşalım seninle. Bu akşam yataklı trene hepimize yer ayırttım. İstemiyorsan iptal edeceğim. Yoksa hep birlikte gideceğiz bir an evvel. Hepimiz kim? Sen, ben, Mete ve Ali. Babama bir kahve pişirdim. Diz dize oturduk yeşil kanepenin üzerine. Mutsuzum baba dedim. Biliyorum. Ben hiç şikayet etmedim ki, nasıl biliyorsun? Kızım, bana hiçbir şey anlatmak zorunda değilsin. Anlatmanın zoruna gittiğini de biliyorum. Sen söylemesen de. Ayrılmaya kararlıysan Mehmet'in annesini ve babasını arayacağım şimdi. Onlarla görüşmeye gideceğim. Bu işi hepimize yakışır biçimde efendice bitirebilmemiz için. Kararlıyım dedim. Babam kahvesini içtikten sonra Mehmet'in babasını aradı telefonla. Ben çocukların yanındaydım. Ne konuştuklarını duymadım. Yarım saat sonra beni evlerinde bekliyorlar dedi. Sen istersen valizlerini hazırla. Tren akşam saat 8'de kalkıyor. Babam gittikten sonra odanın ortasında şaşkın tavuk gibi kala kaldım. Neden sonra toparlanıp Mehmet'e telefon ettim. Az sonra geldi. Yemek masasında karşı karşıya oturduk. Kararın kesin mi diye sordu. Suratı bir karıştı. Böylesi sence de daha iyi değil mi dedim. Hiçbir şey söylemedi. Keşke evlenmeden önce farkına varsaydık müştereklerimizin azlığının. Keşke çocuk yapmadan önce. Ama yaptık bir hata. Bari yol kısayken dönelim hatadan. Mehmet'te yine tıs yoktu. Ben hafta sonları senin oyun arkadaşlarının arasında diken gibi kalıyorum. Karılı kocalı oyuna oturuyorsunuz. Siz eğlenirken ben patlıyorum. Benim yapmak istediklerim ise senin hoşuna gitmiyor. Ayrıca, tamam Ayşe, uzun etme. Madem karar verdin, öyle olsun dedi. Bu ikimizin de kararı Mehmet, ama nedense sadece benim üzerime yıkıldı. Babanı ben çağırmadım. Babamı ben de çağırmamıştım ama o konuya girmek istemedim. Babamı çağırmadan önce seninle konuşmayı çok denedim ama sen konuşmayı sevmiyorsun. Evden sen gidecek değildin herhalde. Burası benim evim. Parasını ben ödüyorum. Bak, şimdi içim rahat etti işte. Ben müşterek evimiz olduğunu düşündüğüm için vicdan azabı çekiyordum. Hemen üste çıkma. Mehmet, ne olur hiçbirimiz ne üste çıkalım ne altta kalalım. 3 güzel yıl geçirdik. 2 tane harika oğlumuz var. Ama sen de biliyorsun, uzun süredir mutlu değiliz. Her ne hata yaptıksa beceremedik yazık ki. Birbirimizi suçlamayalım. Bize yakışan en efendi yollardan boşanmak olur. Haklısın dedi Mehmet. Bir süre başımız önümüze eğik karşı karşıya oturduk. Bir hayal kırıklığı içinde olduğumu itiraf etmeliyim. Kocamın bir kere daha deneyelim mi demesini beklemiştim. Sen şimdi babanla git, sonra bir kere daha konuşalım demesini. En azından adet yerini bulsun diye belki de. İyi ki babam beni götürüyor diye düşündüm. Meğer Mehmet ne kadar teşneymiş boşanmaya. Mehmet'e karşı duyduğum vicdan azabım azaldı. Çocuklarımı daha 3 veya 2 yaşlarına basmadan aile ortamından mahrum bırakmanın o andan beri asla beni terk etmeyen buruk acısı geldi, yerleşti yüreğime. Mehmet'le kapının önünde sarıldık, sonra gitti. Ben salona gelip oturdum ve artık benim olmayan güzel evime baktım. Saatlerce telefon ziliyle sıçradım. Valizlerini hazırladın mı diye soruyordu babam. Baban, niçin bu kadar acele ediyorsun diye sordum. Zararın neresinden dönülse kârdır da onun için dedi. Konuşabildin mi kayınvalidemle, kayınpederimle? Konuştum. Nasıl karşıladılar? Telefonda olmaz şimdi, akşama konuşuruz dedi babam. Ben de onlara veda etmeye gitmek istiyorum şehirden ayrılmadan. Çok iyi olur, isabet edersin. Yüreğimde kocaman bir taşla kayınvalidemin evinin telefonunu çevirdim. Kayınpederim koridorun ucundaki oturma odasında, her zamanki koltuğunda dimdik oturuyordu hiç konuşmadan. Hep iki bacağını bitiştirip dimdik otururdu ama bu kez gözlerinden durmaksızın yaşlar dökülüyordu yanağına. Elini öptüm. Eğildim, yüzünü de öptüm. Ne sarıldı ne de itti beni. Ben kayınvalidemle konuştuğum sürece sessizce ağladı. "Neyin eksikti kızım?" diye sordu kayınvalidem. "Ne istedinse yapmadık mı? Tahsil dedin, yolladık. Dönmek istediniz, döndünüz. Ev istediniz, tuttuk. Çocuklara bakacak dadın var. Yemeğini pişirecek aşçın var. İşini görecek hizmetçin var. Ne zaman istesen şoförlü arabamı emrine amade kılıyorum. Bir elin yağda, bir elin balda. Sana kendi kızıma yapmadıklarımı yaptım. Düğününde ona takmadıklarımı taktım. Hiçbir şeyini eksik etmedim. Nedir derdin senin?" "Bütün söyledikleriniz doğru. Hepsi için size müteşekkirim," dedim. "Ama ne yazık ki benim kocam siz değilsiniz. Bir eksik var ki onu sizin kapatmanız mümkün değil. Onsuz da evlilik mümkün değil." "Neymiş o?" "O karı koca arasında olması gereken çok özel bir şey. Sözle tarifi yok." "Şımarıksın sen." Yanıtlamadım. Belki de doğru söylüyordu. "Bir sorunun vardı madem, bana gelecektin, derdini açacaktın. Bir kadın mı var arada, ben hallederdim. Mehmet Çapkın'dır, bilirim. Sizi başka yere yollardık, İsviçre'ye giderdiniz, hallederdik. Bizim aramızdaki sorunu ancak biz halledebilirdik. Edemedik, kusura bakmayın," dedim. Babana da hayret ettim doğrusu. Nasıl bir baba bu? "Ben zannettim ki ayrılığınızı önlemek için işbirliği yapalım demeye geliyor. Meğer onun niyeti seni alıp kaçırmakmış. Yangından mal kaçırır gibi. Nasıl bir baba bu?" "Sanırım o bizi daha iyi anladı," dedim. "Sen şimdi git bakalım. Kurtlarını dök Ankara'da. Annen baban gibi davranmaz biliyorum. Ne de olsa annedir o. Birkaç hafta kal, sonra döner gelirsin. Yeniden konuşursunuz kocanla, e mi?" "Peki efendim," dedim. Kocamdan duymak istediklerimi annesi söylüyordu. Annesi beni Mehmet'in sevdiğinden daha fazla seviyordu. Bu aşikardı. Babası annesinden de fazla seviyordu. Gitmekle en çok bu ihtiyar adamın kalbini kırdığımı biliyordum. Onu kucaklamak, gözyaşlarıyla ıslanan yanaklarını öpmek, bembeyaz saçlarını okşamak, 3 yıldır bana vermekte olduğu katıksız sevgiye bütün kalbimle teşekkür etmek, onu hiç ama hiç unutmayacağımı, çocuklarımın dedesi olduğu için ne kadar mutlu ve gururlu olduğumu söylemek istiyordum. "Ben kalkayım artık," dedim. "Kalk bakalım. Ankara'da iyice düşün, sonra da dön gel." Kalktım, kayınpederimin koltuğunun önünde eğilip boynuna sarıldım. Gözyaşları daha da fazlalaştı ben sarılınca. Bir süre öylece durduk. Yüzüm onun gözyaşlarıyla ıslanıyordu. Kayınvalidem omuzuma dokundu. "Yapma, üzülüyor," dedi. Doğruldum, elini öpüp başıma koydum kayınpederimin. Sanırım ona bütün söylemek istediklerimi anladı. Çünkü ben onun bana, kelimelere dökmeden, sadece gözyaşlarıyla buğulanmış bakışlarında, "Sen bana Allah'ın lütfettiği kızımdın. Hiçbir gelinimi senin gibi sevemeyeceğim," dediğini okudum. Evden çıktım, asansöre binmedim. Yürüyerek bir kat aşağıya indim. Karanlık merdivenlerde oturdum. Paltomu çıkartıp yüzümü kalın kumaşa gömdüm ve hıçkıra hıçkıra ağladım. Erken yediğimiz akşam yemeğinden sonra Mehmet beni ve çocukları araba vapuruyla Haydarpaşa'ya götürdü. Babamla istasyonda buluştuk. Son yemeğimizi karı koca belki aramızda konuşur da bazı şeyleri rayına oturturuz diye baş başa yememizi istemişti. Ama Mehmet'in belli ki acelesi vardı. Önce treni kaçırmamak, trene bindikten sonra da o gece kendine hazırlamış olduğu programa gecikmemek için telaştaydı. Programının ne olduğunu seziyordum ama o ihtimalin canımı acıttığını söyleyemem. Kuşkularımın zirveye çıktığı anlarda bile kıskanmamıştım kocamı. Büyük yanlış da buradaydı zaten. Beni hüzünlendiren ondan ayrılmak değil, araba vapurunda etraftan gelip geçen gemilere minicik oğullarımın neşeyle "Bye bye boat, bye bye boat" diye el sallamalarıydı. Aslında veda ettikleri, bir daha yaşayamayacakları analı babalı aile hayatlarıydı. Biz iki sersem, Mehmet ve ben, Çocuklarımızdan dünyanın en değerli duygusunu çalmıştık. Anne ve babayla bir arada yaşamanın getirdiği emniyet hissini, sıcaklığı, mutluluğu. Babam birbirine açılan iki kompartman tutmuştu trende. Ranzalarda biz, yataklarda çocuklar yatacaktı ama yattıktan sonra her ikisi de merdivene tırmanarak yukarıya yanımıza geldiler. Hayatlarının ilk tren macerasında çok eğleniyorlardı. Bir nevi öksüz kıldığım çocuklarımın keyfini bozmak istemedim. Üst ranzalara sıkışıp rahatsız yattık. Ne babam ne de ben sabaha kadar uyumadık. Sere serpe de yatsaydık yine uyuyamayacaktık. Gecenin içinde incecik bir sesle mırıldanıyordum. Uyuyor musun baba? Anında hayır maço diyordu babam. Sonra sabaha karşı bu kez babamın mırıltısını duydum. Çok ama çok üzgünüm kızım. Seni koruyamadığım için çok üzgünüm. Bundan sonra çok dikkatli olalım. Bir daha hiç üzülme sakın. Senin kabahatin yok baba dedim. Hayat öyle bir şey işte. Hayat güzel evimde ancak 3 ay oturabilmeme izin vermişti. 37. ayrımın sonu. Sayfa 337. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitap adı Hayat, Dürbünümde 40 sene. 1941-1964 arası. Birinci kitap. Yazarı Ayşe Kulin. Seslendiren Necla Gürtunca. Seslendirme bitiş tarihi 28 Mart 2011.